Ayrım 14.
Mustafa Kemal ve İsmet İnönü'nün toprak reformu için yanıp tutuştuklarını ama mecliste ağaların buna engel olduğunu yazmak ne demek olur? Eğer bunu yazarlarsa o zaman edebi şef ve milli şefin devrimciliğine, halkçılığına gölge düşürmüş olurlar. Memus tayinleri sırasında unutulmayan çok sayıda toprak ağası vardı. Çukurova'nın en büyük toprak ağalarından Cavit Oral, 1935-39-43 dönemlerinde yine Çukurova'nın başta gelen toprak ağalarından Damar Arıkoğlu, 1920-1923-1927-1931-1935-1939-1943 dönemlerinde milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesidir. Dipnot, Damar Arıkoğlu, Mustafa Kemal'e Chevrolet marka bir otomobil armağan eden kişidir. Bakınız S. Borak, bilinmeyen yönleriyle Atatürk S. 115. Bundan başka Ali Sahip Ursavaş, Cemal Hüsnü Taray, Hilmi Taray, Hilmi Uran, Kasım Gülek ve Hilmi Ulu isimleri unutulmayan ağalardır. Kasım Gülek, Şeref Uran aynı zamanda önde gelen bürokratlardandır. 1931'den sonra Adnan Menderes de sürekli mebusluğa tayin edilenler arasına girmiştir. Menderes ailesinin Aydın'da 60 bin dönümü aşan toprakları vardı. Menderes kendisini Mustafa Kemal'in keşfettiğini, mebusluğunu hararetle istediğini yazar. Meclise sürekli tayini çıkanlar sadece toprak ağaları değildir. Sürekli olarak mebusluğa tayin edilen şeyhler de var. 1920-50 döneminde Vanlı İbrahim Arvas tayin listelerinde sürekli yer alan bir şeyhtir. Aynı şekilde Hakkı Ungan, 1923'ten öldüğü 1943 yılına kadar mebus tayin edilmiş bir şeyhtir. Diyarbakır mebusu Zülfü Tigrel, Siirt mebusu Şeyh Halil Hulki, Mahmut Soydan, Süreyya Özge Evren sürekli mebus tayin edilen şeyhler arasındadır. Bunlar ortadayken Mustafa Kemal'in Efendiler ve Ey Millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar ülkesi olamaz sözlerini herhalde biraz nüans etmek gerekecektir. Görüldüğü gibi sadece bürokratlar burjuvalaşmıyor, mülk sahibi ağlar ve şeyhler de bürokratlaşıyor. İşte bu yüzden Türkiye'de hakim sınıflar bile o böylesine bir karşılıklı yatağa geçişler süreci sonucunda biçimlenmiştir. Bu yüzden hakim sınıfların ve fraksiyonlarının her birini özel varlıklar olarak ele alıp bağımsız evrimlerini tahlil edip kavramaya çalışmak yanıltıcı sonuçlara götürebilir. Yeni kurulan bir devlet içinde bu kesimlerin her birinin yerleşmiş, kökleşmiş, geçmişten miras aldıkları kimi özellikler dışında bir konumları yoktu. Tersine toplumsal formasyonun evrimiyle birlikte iç içe karşılıklı ilişkiler ve yatay geçişlerle evrimleşip kökleşmişlerdir. Asker sivil bürokrasi kesimi Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla birlikte sadece bürokrat olarak varlıklarını sürdürmediler. Üst seviyelerde, hiyerarşide, olanları ticaret, sanayi, bankacılık, toprak spekülasyonu ve bunun gibi alanlardaki çabaları sonucu mülk sahibi sınıf konumuna terfi etmişlerdir. Türkiye'de hakim sınıfların Bonapartist rejim altında devlet aygıtıyla özel ilişkileri ve yatağa geçişler sonucu gelişmesi, siyasal temsilcileriyle ve devlet aygıtıyla ilişkilerinin niteliğini de belirlemiştir. Çok partili rejime geçişle birlikte ortaya çıkan farklı siyasal kadrolar karşısında ise değişik bir tutum benimseyeceklerdi. 8. Bölüm Üretici Güçler ve İktisat Politikası. Zenginlik bir kutupta birikirken yoksulluk, kölelik, cahillik, yabancılaşma ve manevi yozlaşma da öteki kutupta, yani kendi ürününü sermaye biçiminde üreten sınıfın bulunduğu tarafta birikir. Karl Marx. Cumhuriyet ilan edilip az gelişmişlik sürecinde yeni bir evreye girilirken üretici güçler cılız bir gelişme düzeyine sahipti. Emperyalizmin güdümünde çarptırılmış yapılar ve üretilmiş ilişkiler oluşmuştu. Kapitalist üretim ilişkileri dışında kalan oldukça geniş bir sektör dikkate alınmazsa bir ihracat ekonomisi görünümündeydi. Ekonominin genel durumu ile ilgili olarak Şeyh Hatipoğlu şunları yazıyor. Yeni Türkiye'ye Osmanlı İmparatorluğu'ndan kurulmuş bir millet iktisadı miras kalmamıştır. Bilakis dağınık, perişan bir mıntıkalar iktisadı geri kalmıştır. Münhal ve seyyal bulunan bir iktisat içinde geri olan, ilerlemesi icap eden, kurulmaya muhtaç bulunan ne yalnız endüstridir ne de yalnız münakaledir. Endüstrinin yokluğu, münakelenin geriliği, büyük realitenin ancak bir parçasıdır. Bunların yanında Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni Türkiye'ye devrettiği ziraat da, ormancılık da geridir, suculuk da, madencilik de, ticaret de perişandır. O halde Türkiye'de bütün bu ekonomi şubelerinin hepsinin de yeni baştan kurulması zaruridir. Genellikle ihracattan sağlanan gelir dış borçlara, batı tipi tüketime alışmış azınlığın tüketim amaçlı gereksinmelerini karşılamaya yönelikti. 1923-1925 aralığında pamuk ve yün iplikle dokuma ve hazır elbise Türkiye'nin toplam ithalatının %30-43'lük bölümünü oluşturmaktaydı. Tarım dahil ulusal ekonominin gelişme düzeyi öylesine düşük ve emperyalist devletlere bağımlılık o denli büyüktü ki Türkiye tahıl bile ithal etmek zorunda kalmıştır. 1923 yılından 1929'a değin Türkiye 71.58 milyon lira tutarında 643 bin ton tahıl ithal etmiştir. Genellikle İstanbul, İzmir gibi birkaç liman kentinde toplanmış cılız bir hafif sanayi söz konusuydu. Belli başlı diğer şehirlerde yalnız birkaç un, debagat fabrikası mevcuttur. Anadolu'da diğer yerlerde önemli sanayi müesseseleri bulunmuyor. Gelişen ve yayılan kapitalizm özellikle sanayi devrimi sonrasında yerli sanayi, el sanatları büyük ölçüde ortadan kaldırmıştı. Bu sürecin sonucunda ülke ekonomisi sanayisizleştirilerek süreç içinde emperyalist merkezlere organik olarak bağlanmıştı. Avrupa sanayi kapitalizminin memleketimizde doğurmuş olduğu buhran gittikçe genişleyerek ve birer birer bütün sanayi şubelerine sirayet ederek asrın 19. asır ikinci yarısında sanayimizin inkırazını tamamlamıştır. Batı kapitalizminin etki alanına daha çok girdikçe Osmanlı sosyal formasyonu bir yandan geleneksel üretim olanaklarına ve ürünlerine yabancılaşırken diğer yandan da emperyalist ülkelerin ihtiyacı olan malların üretimine yöneliyordu. Bu sürecin sonucunda kendi iç bütünlüğünü ve tutarlılığını yitirmişti. Tarımın bütün alanlarında gördüğümüz uzmanlaşma eğilimi ülke içindeki değişim yaygınlaşmasının değil tersine bizim dünya çapındaki değişimin içine girmemizin bir sonucudur. Değişimin geliştiği bölgeler ihraç malları üreten bölgelerdir. 1920'li yıllarda emperyalist metropollerin ihtiyacını karşılamak üzere bir sürü mal ihraç eden Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğu halde yaklaşık 5 yıllık dönemde 1923-1929 643 bin ton tahıl ithal etmesi bu yüzdendir. Ekonominin yapısına ve biçimlenişine damgasını vuran dışarıdaki sermaye birikimi ve onun dinamiğiydi. Dışa dönük bir ekonomide de dinamik olan sektörün ihracat sektörü olması kaçınılmazdır. İhracat sektörü ve bu sektör çevresinde oluşan hizmetler sektörü batıya dönük batı tipi yaşam biçimini de temsil ediyordu. Bunun dışında kalan oldukça geniş bir geleneksel sektör söz konusuydu. İç yapısı ve işleyişi bakımından büyük ölçüde kendi kendine yeten, meta ilişkilerinin içselleşmediği geleneksel sektör yine de ticaret yoluyla ihracat sektörüne, genel olarak da ticari dolaşım sürecine sokuluyordu. Geleneksel sektörde sosyal artık kapitalist üretim ilişkileri sonucu ortaya çıkmamakla birlikte dolaylı bir biçimde kapitalist alana taşınıyordu. Türkiye'de en geri bölgelerdeki köy bile şu ya da bu düzeyde pazarlı ilişki içindedir. Sadece kapitalist üretim ilişkileri sonucunda ortaya çıkan sosyal artık değil, yarı kapitalist ve prekapitalist sektörlerde açığa çıkan da çeşitli mekanizmalarla dış pazara dönük sektör aracılığıyla kapitalist metropollerin yolunu tutuyordu. Kapitalizmin etki alanına girerek iç yapısı ve gelişme dinamiği çarpıtılan imparatorluk kendi kendine yeterli olmaktan uzaklaşmıştı. Bu durum artığın önemli bölümünün ihracat sektörü aracılığıyla dışarıya aktarılmasını kolaylaştırıyordu. İmparatorluğun yarı sömürgeleşmiş siyasal yapısı da bu işleyişi kolaylaştırıyordu. Ne ki ekonominin dışa bağımlılığını zorunlu kılan önemli bir neden de yerli sanayinin sanayi kapitalizminin rekabeti sonucu yıkılmış olmasıydı. Elbette sözünü ettiğimiz tasfiye mutlak değildi. Kapitalizmin henüz girmediği ya da yeterince etkilemediği yerlerde el zanaatları varlığını belirli ölçülerde de olsa sürdürüyordu. Yine de genel eğilim yerli zanaatların prekapitalist dönemin sanayi sektörü yok olması yönündeydi. İstanbul'un yüzyıllarca en büyük işi olan saraçlık bitmiştir. Çanta, bavul ve benzeri dışarıdan geldiğinden bu meslekte ancak 200 kişi kalmıştır. Saraçlar ithal malı deriyle çalışmaktadır. Fakat deriye 27 kuruş, deriden mamul eşyaya 15 kuruş gümrük konduğu için saraçlık ölmüştür. Özel sanayi olan dericilik, 7 kulede 1500 kadar usta ve işçiye bir geçim sağlamaktadır. Dokumacılık çok gerilemiştir. Pamuk iplikleri ve pamuklu dokuma çoğu İtalya ve İngiltere'den olmak üzere dışarıdan gelmektedir. Bütün demirler gibi demir eşyada ithal olunmaktadır. Demir mamulatı sanayinde yılda yalnız 30 bin lira gibi çok küçük değerli imalat yapılmaktadır. Cumhuriyet'in ilanını izleyen dönemde İstanbul Ticaret Odası tarafından hazırlanan rapordan yapılan yukarıdaki alıntı, ülkenin dış kapitalizmin etki alanına girmesiyle yerli sanayinin nasıl yok olmaya yüz tuttuğunu ortaya koyuyor. 8 Mart 1921'de Maliye Bakanı Ferit Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada şunları söylüyor. Şimdiye kadar hali Türkiye çalışıyor, üretiyor fakat ürünlerinden başkaları yararlanıyor. Memleketimizde herkes çalışıyor, birçok alın teri dökerek elde ettiğimiz iptidai maddeleri bin rica ve minnette yok pahasına harice satıyoruz. Sonra yabancılar bu maddelerin şeklini değiştirerek bize iade ediyorlar. Bir kuruşa satıyoruz, 20 kuruşa satın alıyoruz. 40 kuruşa bir okka yün veriyoruz, aynı yünü 1200 kuruşa bir metre halinde yalvararak geri alıyoruz. Bu dünyanın neresinde görülmüştür? Aslında bakanın bu duruma şaşması gerekmezdi. Benzer eşitsiz ticari ilişkiler hemen tüm sömürge ve yarı sömürge ülkeler için geçerliydi. Ve uluslararası iş bölümü ve eşit olmayan uzmanlaşmanın ve şartlandırmanın sonucuydu. 1920'li yıllarda ekonominin gelişmişlik düzeyi hakkında daha bütünleyici bir görüş sağlamak üzere tarım ve sanayi ve altyapı ilişkin verilere kısaca göz atmak yeterli olur. Tarım sektörü. Tarım kesiminde verimlilik toprağın aşırı eşitsiz dağılımının da etkisiyle çok düşük düzeydeydi. Fakat verim düşüklüğünü açıklayan nedenlerden biri olan bu durum, toprağın eşitsiz dağılımından çok toprağa sahip olmanın, mülkiyet, biçimiyle de yakından ilgili bir şeydi. Toprağa tasarruf etmenin biçimleri çoğunlukla kapitalist değil, prekapitalist ve yarı kapitalist nitelik taşıyordu. Toprak çoğu zaman ağların denetimindeydi. Dolayısıyla ağların toprak, tarım, emekçisiyle olan ilişkisi kapitalist ücretli emek ilişkisi değildi. Bu durum üretim teknolojisi üzerinde de etkili oluyordu. Yarı kapitalist ve prekapitalist üretim ilişkilerinin egemenliği, ürünün yerinde tüketilmesine neden olarak pazara açılmayı sınırlıyordu. Söz konusu dönemde ekilebilir toprakların yaklaşık 1/5'inin pazar için üretim yaptığı, üretimin geri kalanının yerinde tüketildiği, geleneksel sektörü terk etmediği söylenebilir. Bu durum aynı zamanda toprağın belirli ellerde toplanmasının kapitalist gelişmeyle doğrudan ilgili olmadığını da gösterir. 1912 yılında Anadolu'nun tahıl ambarı olan Konya vilayetinde bile üretilen tahıl türleri içinde buğday mahsulünün %26.4'ü, arpa mahsulünün %25.5'i ancak ticarete sunulabilmektedir. Ağların topraklarında çalışanlar genel olarak yarıcı durumundaydılar. Her köylü ailesi ağ toprağının bir bölümünü hayvan gücüne dayanarak ekip biçiyor, çoğunlukla gübre, zararlılarla mücadele ve bunun gibi modern girdiler kullanılmıyordu. Ortakçı köylüler elde ettikleri ürünün yarısından 1/4'üne kadar bir bölümünü toprak ağasına bırakmak zorundaydı. Doğu ve Güneydoğu'da Kürt beylerinin büyük toprakları denetimleri altında bulundurdukları yörelerde söz konusu ilişki feodal yana ağır basan ilişkilerin rengini alıyordu. Toprak kirasının ödeniş biçimi çoğunlukla ayni rant ödemeydi. Kiracılık daha çok istisnaydı ve pazara dönük üretim yapan yörelerde söz konusuydu. Toprağı işleyenlerle toprağın hukuki veya efektif mülkiyetini elinde tutanlar arasındaki ilişki ne prekapitalist ne de tarım kapitalizmine özgü ilişkilerdi. Bir bakıma bu iki uç arasında çeşitli biçimlerin ve ilişkilerin iç içe geçtiği bir durum söz konusuydu. Ne ki köylü sadece toprak sahipleri, ağalar tarafından sömürülüyordu. Prekapitalist ilişkilerin aşındığı, buna karşılık kapitalist ilişkilerin de yeterince gelişmediği koşullarda tefecilerin kapanına kısılıyordu. Mehmet Zeki 1930 yılında en düşük tefeci faizinin %50 olduğunu yazıyor. Ama sık sık bu oran iki kat yükselmektedir. Tefeciye bağımlı hale gelen köylü, gayrimenkulünün ipotek edilmesi ve ürününün en düşük düzeyde göz kararıyla değerlendirme esasına göre aldığı kredinin faizlerini bile ödeyememektedir. Tefeciye borçlanmanın nihai sonucu, köylünün sınırlı varlığını da tefeciye kaptırması, mülksüzleşmesidir. Yarıcı ve ortakçı durumundaki köylünün toprakla ilişkisi, toprakların verimsizleşmesinin de nedenlerinden biridir. Toprak verimliliğinin artırılması konusunda yarıcıların kayıtsızlığı, emeğinin ürününü toprağın sahibi olan ağaya kaptırdığı için genel bir durumdur. Benzer bir kayıtsızlık toprak ağları için de geçerlidir. Büyük toprakları denetim altında bulunduran ağların da verimlilik artırıcı yöntemlere rağbet etmemeleri doğaldır. Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce büyük toprak sahibi ağlar, köy nüfusunun %1'i, tüm işlenen toprakların %39.3'ünü küçük toprak ağları ve zengin köylüler, köy nüfusunun %4'ü, toprakların %26.2'sini ellerinde tutuyorlar, köylü ailelerin, köy nüfusunun %95'i, payına ise işlenen toprakların %34.5'i kalıyordu. Birinci emperyalistler arası savaş öncesine ait yukarıdaki oranlar, topraksız ve az topraklı köylüler lehine değişmediği gibi ağlar çeşitli mekanizmalarla topraklarını daha da genişletmeyi başarmışlardı. Bir kere Ermeni tehciri sonucu açığa çıkan topraklar çoğunlukla ağların eline geçmişti. Yine Rum mübadelesi sırasında bir kısım nüfuslu büyük toprak sahipleri bu durumdan yararlanarak topraklarını genişletmişlerdir. Bu ikisi dışında İsviçre Medeni Kanunu'nu ithal edilmesiyle söz konusu kanunun sağladığı olanaklardan yararlanan ağların hazine arazisinden bir bölümünü de tapulatarak topraklarına kattıkları biliniyor. Bu sonuncu durum toprak ağlarının neden Mustafa Kemal'in inkılaplarını desteklediklerini de açıklar. Kemalist rejim yerleşirken ağlar daha güçlü, köylüler de daha yoksul ve çaresiz bir konumdaydılar. Kemalist rejimin demokratikliğinden söz edenler için bu durum rahatsız edici sayılır. Rozeliyev'in yaptığı tahminlere göre 1920'li yılların sonlarında toprakların yarısının büyük toprak sahiplerinin elinde olduğu söylenebilir. Buna karşılık köy nüfusunun %65-70'e varan bölümü işlenen toprakların %5 ila 10'una sahiptiler. Fakat yoksul köylünün omuzuna binen yük bunlarla da sınırlı değildi. Bütçe gelirlerinin en önemli bölümü de köylünün ödediği vergilerden oluşuyordu. 1925 Şubat'ına kadar aşar vergisi aynı bir vergi olarak ödeniyordu. Aşar toplamının mültezimlere bırakılmasını doğurduğu sonuçlara burada girmek gerekmez. 1925'te Kemalist rejim aşarı kaldırarak yerine üretim değerinin %8 ile %10'una varan bir nakdi vergi koydu. Görünürdeki amaç köylüyü aşırın ağır yükünden kurtarmaksa da gerçekte toprak ağlarının çıkarlarını birinci planda gözeten bir manipülasyon söz konusuydu. Bu konuda Y. Küçük şunları yazıyor. Çiftçi grubu aşardan kurtulmak istiyor. Tarımdan vergi alınmasında kararlı ticaret ve sanayi grupları bunun karşısına çıkıyor. İşçiler ise feodal bir vergi yerine daha çağdaş, kuşkusuz adil bir vergi istiyor. Ancak 1920-1923 meclisinde 26 kez aşar tartışmasına rağmen aşar vergisinin kaldırılmasıyla ilgili yasa tasarısının meclise verilmesi için 10 Şubat 1925 tarihini beklemek gerekiyor. 11 Şubat 1925 tarihinde Şeyh Said isyanı su yüzüne çıkıyor. Hükümet tasarının ivedilikle görüşülmesini istiyor. 17 Şubat 1925 tarihinde tasarı 151 lehte ve 1 aleyhte oyla kabul ediliyor. Gerçekten aynı bir vergi olan aşarın kaldırılmasının Kürt ayaklanması günlerine rastlaması ve aşarın yerine konan verginin de bir yıl sonra 1926 kaldırılması söz konusu operasyonun gerçek amacını ortaya koyuyor. Tarımdan alınan vasıtasız vergilerin toplam vergi gelir oranı 1924'te %27.5 iken bu oran 1930'da %10'a indi. Bu sonuncu durum hakim sınıflar ittifakında toprak ağlarının ne kadar güçlü ve Kemalist rejimin bu kesimine ne ölçüde ödün vermeye hazır olduğunu da gösteriyor. Bu nedenle Kemalist rejimin ilerici inkılaplarına rejimin sözcülerinden farklı yaklaşılmazsa görüntüyle gerçek arasındaki ayrımın gözden uzaklaşması kaçınılmaz olur. Ağa ve tefeci sermayenin baskısı sonucu topraklarını yitiren köylülerden bir bölümü büyük kentlere, bu arada Ankara'ya göç etmek zorunda kalıyordu. Günümüzde Türk gazeteleri yorganlılar denilen bir insan kategorisinin Ankara'ya akın ettiğinden söz ediyorlar. Bu yorganlılar, yoksullaşarak iş aramak üzere kente koşan, yoksulluktan aç ve bakımsız insanlar olarak yorganına bürünüp sokaklarda sürünmek durumunda kalmış köylüleri anlatmaktadır. Resmi ideoloji üreticileri o dönemde hükümetin toprak sorununa ilgisiz kalışına gerekçe olarak ülkede ekilebilir alanların genişliği ve nüfus azlığını, sonuçta da toprak talebi yönünde baskının olmayışını ileri sürmeyi adet edinmişlerdir. Tarımdaki nüfusa göre ekilebilir toprakların geniş olduğundan şüphe yoktur. Ama hiçbir şüpheye yer vermeyen bir gerçek daha var ki, o da geniş toprakların ağlarının şu ya da bu biçimde denetiminde olmasıydı. Dolayısıyla geniş toprakların varlığı yüz binlerce köylü ailesinin yoksulluk ve sefalet içinde yaşamasına engel değildi. Ortakçılığın tutsaklığıyla eli kolu bağlı, ilkel çalışma araçlarıyla acınacak bir üretim yapan ve ürünün bir bölümü karşılığında ağdan toprak kiralayan yarı işçi ortakçı, Türk köyünün tipik bir simgesiydi. Egemen sınıf ittifakının gerici niteliği ve Kemalistlerin bu yapıyı kırmak yerine pekiştirici bir politika izlemesi, 1920'lerdeki geçerli yapı ve ilişkilerin önemli bir değişime uğramadan 1950'lere kadar devam etmesini sağlamıştır. 1920'li yıllarda Türkiye'de tarım sektörü eşit olmayan ve bileşik, kombine, gelişmenin tipik örneğini oluşturuyordu. 1927 yılında nüfusun %82'si tarım sektöründe yaşıyordu. Tarımın belirgin niteliği, geriliği ve melez üretim ilişkilerin egemen oluşuydu. Batıda İzmir, Denizli, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir, Isparta, Burdur ile güneyde Çukurova'da pazara dönük üretim önemliydi. Hikmet Kıvılcımlı, Adana valisi İlmi'den şunları aktarıyor. Adana çiftçileri buharlı lokomobilleri büyük küçük traktörlerle topraklarını hazırladıktan sonra ve çiftliklerine tutma adı verilen sürekli tarım işçisi daimi ziraat amelesiyle bir süre idare ettikten sonra pamukların çapa mevsiminde işçiyle kendisini karşı karşıya bulur. Yağmurun azlığı çokluğu, bankalardan az veya çok para kaldırabilmiş olmasının önemi ise ovanın tozlu yollarda rengarenk kılıklarıyla beliren işçi kafilelerinin o yıl bütün çiftçileri tatmin edecek bir sayı sunup sunmayacağı ve işi gündeliğinin en çok en az arasında nasıl seyredeceği de Adana çiftçisi için aynı derecede önemlidir. Bir başka yerde Kıvılcımlı 1925 Pamuk Kongresi tutanaklarından şunu aktarıyor. Bugünkü Adana çiftçisi pamuk piyasasında olduğu kadar gaz ve benzinin cihan piyasasındaki gidişiyle de ilgilenmekte. Kredi kambiyo meselelerini incelemekte ve makinenin kırılıverdiği herhangi bir yer için şoför ve onarım evleri, tamirhaneler, üzerinde uzun uzun şikayet konuları bulmaktadır. Sınırlı yörelerde tarım kapitalistleri ve kapitalist tarım işletmeleri bulunuyordu. İleri bir üretim teknolojisi kullanılıyor ve ürün dış pazarlara ihraç ediliyordu. Dış pazara yönelik ürünler pamuk, incir, zeytin, haşhaş ve bunun gibiydi. Samsun'da yaygın bir tütün işletmeciliği vardı. Rozeliyev'in Hikmet Kıvılcımlı'ya dayanarak yazdığına göre, o dönemde ülkenin batı ve güneybatı bölgelerinde kümelenmiş bulunan ve toprak ağlarıyla zengin köylülerin çiftliklerinde çalışan tüm ücretli tarım işçilerinin sayısı 240 bin olarak hesaplanıyordu. Böylece ürün toplama döneminde tarım işçilerinin sayısı 400 bine ulaşıyordu. Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda tarım kesiminde en geri üretim ilişkileri ve teknikleriyle en ileri olanlara doğru uzanan bir çeşitlilik egemendi. Fakat genel olarak verim çok düşük, teknolojide geriydi. Bazı yerlerde zirai hafriyat ucu kırık bir çengel vasıtasıyla, bazı yerlerde de tahta karabasanla yapılır, pulluk gibi en basit rasyonel teknik vasıtalar bile meçhuldür. Müstahsil babasından gördüğü gibi tarlayı sürer. 1930'lu yıllardaki durumu Şeyda Ziya şöyle özetliyor. Çiftçimizin elinde aletler hem mahduttur hem de basit ve iptidaidir. Bunlardan toprak işleyen, ekim yapan, bakıma yarayan, biçim ve harmanda kullanılan aletleri bir defa düşünmek, ziraatin bizde ne kadar kuvvetsiz olduğunu kavramaya yeter. Ziraatimizin bugün fena, iptidai aletlerle çalışması yüzünden çiftçimizin iş kuvveti, hayvan kuvvetleri hiç istismar edilemiyor. Ticari sermaye tarıma egemen olmakla birlikte en geri sömürü yöntemleri de geçerliydi. Özellikle tefecilik oldukça yaygındı. Tacirler köylüleri avans vererek borçlandırır, sonra da ürünleri ucuza kapatırlardı. Özetlemek istersek, tarımda melez üretim ilişkileri ve sömürü biçimleri egemendi. İktidarın kompozisyonu ve egemen sınıf ittifakının yapısı da söz konusu yapıyı koruyup sürdürmeye uygundu. Sanayi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'ndan miras kalan sanayi, tipik yarı sömürge özellikler taşıyan cılız bir sanayiydi. Dinamik sanayi dalları olmadığı gibi geleneksel sanayide büyük ölçüde tasfiyeye uğramıştı. Bizde eski şekillerin zevaliyle hemen hemen bütün ehemmiyetli sanayi faaliyetlerde zeval bulmuş ve memleket ekonomisi belli başlı sanayi şubelerinin hepsinden mahrum kalıp en iptidai mamulleri bile hariçten ithal etmek zarureti hasıl olmuştu. Sanayi iç pazarın ihtiyaçlarının bile çok küçük bir bölümünü karşılayabiliyordu. En gelişmiş sanayi alt dallarından biri olan tekstil iç pazarın dörtte birden az bir bölümünü karşılayabiliyordu. Cumhuriyetin ilanının 10. yılında bile durum değişmemişti. 1933'te Türkiye'de tüketilen pamuklu mensucatın ancak %25'ini karşılıyordu. Yünlü mensucatın ancak %24'ü, ipekli mensucatın da %6'sı yerli üretimdi. Türkiye o yıllarda şekeri, çimentoyu, unu, deriyi, sabunu ve sayısız başka malları ithal yoluyla sağlıyordu. Türkiye'de kalan sanayi emperyalist ülkelerin el atmadığı ya da el atamadığı alanlarla sınırlıydı. Var olan sanayi, emperyalist ülke sanayicilerinin ilgilenmediği alanlarda faaliyet gösteriyordu. Henüz ithal ikameci, içe dönük sanayileşmenin koşulları oluşmamıştı. Yerli sanayi, yarı sömürge özellikler taşıyordu. Cumhuriyetin kurulmasından sonra bu yapı varlığını korudu. Bir başka özellik de sanayi kuruluşlarının birkaç bölgede toplanmış olmasıdır. Tüm imalat sanayinin yaklaşık %75'i İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteriyordu. Sanayi işletmelerin %3.3'ü devlete, %10.6'sı hisse senetli şirketlere, geri kalan da özel teşebbüslere aitti. Sanayide kullanılan tüm motorların toplam gücü ancak 20.977 beygir gücü kadardı. Aslında sanayinin bir bölümü de doğrudan Batı kapitalizminin tamamlayıcısı işlevine sahipti. 1927 nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusun sadece %5.6'sı sanayi sektöründe istihdam edilmekteydi. Sanayi kuruluşları daha çok iç tüketime ve ihraç mallarının ilk dönüşüme uğratılması amacına yönelikti.